sen olsaydın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine bir haftalık ayrılığın ardından sizlerle birlikteliğimize başlıyoruz. Bu hafta Sen Olsaydın programında aile olmaktan bahsedeceğiz. Ekim ayının ikinci haftası aile haftası olarak kabul ediliyor ve yine yıl içinde Mayıs ayında da aile haftası ile ilgili etkinlikler yer almakta. Malum konu önemli bir konu olunca demek ki senenin belli zaman dilimlerinde bu konunun altını da çizmek, bu konuyu vurgulamak gerekiyor. Biz de işte bu vesileyle içinde bulunduğumuz aile haftası münasebetiyle istedik ki Sen Olsaydın programında bu haftaki konu başlığımız aile olmak olsun. Aile malumunuz toplumun en küçük yapı birimi, toplumun harcı. Hani hatırlayın hayat bilgisi kitaplarının ilk ünite konusu. Aile olmak biz olmak demek. Aile olmak birbirleriyle kenetlenip sorunların üstesinden gelmeye çalışmak demek. Ve daha da önemlisi aile olmak acıyı ve sevinci, hüznü ve mutluluğu birlikte yaşamaya çalışmak demek. Hani mutluluğun resmi diye ifade edilen bir tablo vardır, bir resim vardır. Mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür, rastlamışsınızdır o resme. Bir yatakta 6 çocuk, 3'ü bir kenarda, 3'ü diğer kenarda. Aralarında da anne ve babaları yani toplamda 8 kişi bir yatakta. Ama sadece onlar değil, onlarla birlikte yine yatağın bir kenarına kıvrılmış bir kedi ile köpek. Başlarında ise çatıdan akan suyu tutması için açılmış bir şemsiye. Uyuyan ama hepsi mütebessim çehrelerden oluşan bir tablo. Peki bu tabloyu mutluluğun resmi yapan neydi? Aile. İşte oradaki aile vurgusu. Bu resmi görmediyseniz de arama motorlarına mutluluğun resmi dediğinizde karşınıza bu resim çıkacaktır. Görmenizi özellikle tavsiye ederim. Bakın belli ki yokluk içinde ama mutlu ve huzurlu bir hayat. İşte tam da bu noktada sormak lazım. Peki mutlu ve huzurlu bir hayatta aile nasıl bir fonksiyona, nasıl bir öneme sahip? Bizler ailemizden neler alırız, ailede neler buluruz? Ailede yaşananların gelecek yıllara ve kişiliğe etkisi nasıl olur? Tüm bu soruların cevaplarını programın ilerleyen dakikalarına ve sizlerin yorumlarınıza havale ederken bir yandan da gelin hep birlikte hayatlarımızın film şeridini şöyle başa doğru yavaş yavaş sarmaya başlayalım isterseniz. Evet, aile olmaktan bahsediyoruz bugün, bahsedeceğiz. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile, çekirdek aile bildiğiniz üzere. Peki bunlara ek olarak dede, nine, hala, teyze, dayı, amca gibi büyüklerden bir ya da birkaçının eşlik ettiği aileler ise büyük ya da geniş aile olarak nitelendiriliyor. Hatta bazen büyük dede ya da büyük nineler de bu aileye dahil olabiliyordu geçmiş kuşaklarda. İşte böylece bu durumda 4 kuşak birden aynı evi paylaşmış oluyordu. Yani hakikaten geniş bir aile, büyük bir aile oluyor. Özellikle geçmiş yıllarda yaygın olan büyük ailelerde anne ve babasıyla yaşayan ve evlendiklerinde de onlarla yaşamaya devam eden, bu arada evdeki diğer bekarların da bu aileye dahil olduğu hayli geniş aileler yaygındı. Çocuklar kimi zaman kendilerinden birkaç yaş büyük olan amca ve halalarıyla da arkadaşlık yapar, oyun oynar. Bu arada da dede ve ninelerinin masal ve sohbetleriyle ve belki de kimi zaman onların küçük azarlarıyla büyürlerdi. Kardeşler evlendikçe büyük abiler genelde aynı bahçe içinde yapılan eve geçer. Bu durumda da yeni evlenenler anne babayla birlikte yaşamaya devam ederdi. Evini ayıranlar için de bu kez belki uzaktaki teyze ya da dayı okumak için ya da işe girmek için onların yanına gelirdi ve böylece büyük aile kolay kolay çekirdek aileye dönüşemezdi. Hatta evin tek çocuğu kız ise ve ailenin de maddi durumu iyi ise kimi aileler bu durumda damatlarını iç güvey olarak alır ve yine geniş aile bu şekilde de devam ederdi. Yani evler kalabalık, sofralar kalabalık ve akrabalık bağları da sıkıydı o dönemler. Şehirleşme ve modernleşme ile bu kez de çekirdek aile tipi normal ve olağan görülmeye olmaya başlandı günümüzde. Öyle ki artık evlilik öncesi ayrı eve çıkılacak mı sorusu en önemli soru ve konu haline geldi. Geçmişte 3-4 odalı evlere neredeyse 10 kişi sığarken, şimdilerde 3+1 eve 4 kişilik aileler sığmakta zorlanıyoruz. Çocukluğunda kendine ait odası ve hatta yatağı olanların sayısı bile sınırlıyken, günümüzde misafir gelse yatıracak odamız ve yatağımız olmayışından şikayetçiyiz. Velhasıl toplumsal değişim ailede de kendini göstermiş ve günümüz aile anlayışında aslında her anlamda değişimler olmuştur, yaşanmıştır. Kadının çalışma hayatına girmesiyle evler daha ziyade akşamdan akşama buluşulan mekanlar olmaya başlamıştır. Anne baba işte, küçük çocuk kreşte, varsa diğer çocuk ya da çocuklar önce okulda, sonra mecburen evde anne baba olmadığı için okulun ardından ya etütte ya kursta, yani ancak akşam evde buluşulacak bir şekilde zaman ayarlaması yapılıyor. İşte bu değişim dile bile yansımış belki. Eskiden hani derdik ya, amcaoğlu, hala kızı, dayıoğlu, teyze çocuğu, her birini ayrı ayrı belirttiğimiz akrabalık durumlarının hepsini şimdi bir kelimede, kuzende toplayıvermişiz. İlginçtir ki İngilizce'de uncle sözü hem amca hem dayı anlamında kullanılıyor. Oysa bu iki kelime birbirinden çok farklı. Biz amcaya dayı, dayıya da amca demeyiz, değil mi? Her birinin farklı bir anlamı var. Biri annenin, diğeri babanın erkek kardeşi. Ama bakın, yaşantı dili de şekillendiriyor. Geçmişte akrabalık bildiren kelimelerimiz tıpkı ailelerimiz gibi daha kapsamlı ve genişken, ailenin küçülmesiyle birlikte bu örnekten de anlaşılacağı üzere aslında kelime dağarcığımız da zaman içinde daralmaya, azalmaya başlamış. Ancak yine de altını çizmek lazım ki Türkçedeki akrabalık bildiren kelimeler yine az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi diğer dillere göre çok daha fazladır. İşte bu da yaşam şekliyle alakalıdır. Eskiden amca, dayı, hala, teyze gibi en yakınlarının ailelerini isim isim bilen ve genelde de belli bir yerde bir arada yaşayan, sık sık görüşen akrabalar olarak bugün her birimiz yaşadığımız ülkenin ya da şehrin farklı bölgelerine dağılmış durumdayız. Öyle ki artık bayramdan bayrama bile zor görüşür buluşur olduk. Çocuklarımız kimin kim olduğunu artık bize sorarak öğreniyor. Tabii biz biliyorsak, hatta biz bile bir kuşak ötesini artık kolay kolay bilemez olduk. Günümüzde aile ve akrabalık bağlarını geliştirecek belki bir takım buluşmalar, hem çocuklarımız açısından tanıma ve tanışmayı hem de birlikte kaynaşmayı sağlayacaktır. Örneğin büyük piknikler organize edilebilir. Geniş ailenin, akrabaların katıldığı ve yine aylık akraba günleri organize edilebilir. Sadece ihtiyaç sahiplerinin değil, aynı zamanda akrabaların da iştirak edeceği iftarlar verilebilir Ramazanlarda. Birlikte bayram gezmeleri yapılabilir. Tüm bunlar aslında aile bağlarını geliştirmek için yapılabilecekler arasında. Ve yine aile soy ağacı, aile fotoğrafları ve albümler de hem hatıra niteliği taşımakta hem de çocuklarımıza bilgi aktarımında, tanımı ve tanıtmada etkili olabilmektedir. Gelin isterseniz şöyle güzel bir eser dinleyelim. Bu eser eşliğinde de biraz geçmişe doğru uzanalım. Hani ben çocukluğumda diye başlayan cümleler vardır ya, işte o cümlelerin içinde hep ailelerimiz de vardır. Hani az önce de dediğimiz gibi bir hayat bilgisi fotoğrafı gibi, anne, baba, çocuklar. Peki siz çocukluğunuzda neleri özlediniz? Çocukluğunuzda neleri severdiniz? Neler yapardınız? Bu güzel eser eşliğinde biz de geçmişe doğru bir uzanalım hep birlikte. İbrahim Sadri, Kuş Hatıraları diyecek.
Benim çocukluğumda soframıza kuşlar konar, rüyalarımıza melekler uğrardı. Kapımızdan yoğurtçu, bahçemizden ishak kuşu, kalbimizden yeni çıkan şarkılar geçerdi. Kışın bir sobamız olurdu, sobanın yanında kedimiz, kedinin önünde yün yumağı. Bir hayat bilgisi fotoğrafı gibiydi. Yerli malı kullanan, yurdunun üç tarafı denizlerle çevrili, kuru üzüm ve inciri satan, karşılığında çamaşır makinesi, radyo ve otomobil alan bir toprağın fertleri. Biraz yoksul, biraz mütevekkil, biraz mahcup, biraz kırılgan, biraz naif ama hep umutlu. Özlerdik. Memleketteki halamızı, ince doğranmış bir dilim pastırmayı, yurttan sesler korusu, akşam komşuluklarını, radyo tiyatrolarını, sabah ezanını, Kalaycı'yı, Bozacı'yı, Münir Nurettin şarkılarını, Orhan Boran yarışmalarını, kandil gecelerini, duvarlarımızın sarmaşıklarını, bakkalımızın utana sıkıla veresiye hatırlatmalarını, okul önü koz helvalarını, akşam oturmalarını ve hayatı. Ben çorbalardan tarhanayı, yemeklerden kuru fasulyayı, sigaralardan harmanı belki bunun için çok sevdim. Yollar bozuk, musluklar bozuk, ziller bozuk, paralar bozuk. Ama adamlar sağlam idi. Top oynardık, ip atlar, kedi kovalar, taşlarla birbirimizin başını yarar. Mahalle savaşları çıkarır, gece olunca da tutar babalarımızın elinden, yazlık sinemalara gider, Olimpos gazozlar içer, güler, eğlenir, bağırır, çağırır, dönerken yıldızları sayardık. Biz sıkı çocuklardık. Hepimizin birer yıldızı vardı. Onlara isim takardık. Onlar da bize isim takardı. Pus ve dumandan önce bu şehrin geceleri göz kırpan ve isimler takılan yıldızları vardı. Benim yıldızıma Mehlika adını vermiştik. Biz kimseden yana değildik. Bir değirmendeydik. Öğütülen, öğütülürken türküler söyleyen buğday başaklarına benziyorduk. Bu şehrin yıldızları vardı. Saçlarına kurdelalar takan, çivitle yıkanmaktan aşınmış beyaz çoraplarına leke bulaşmasın diye su birikintilerinden sakınan, gözleri önlerinde, yürekleri ve beslenme çantaları ellerinde küçük çocukları vardı bu şehrin. Bu şehrin yıldızları vardı. Ben Fenerbahçe'yi, amcam Vefa'yı tutardı. Konya tahıl ambarı, Mersin muz cennetiydi. Taksim'den Fatih'e troleybüs kalkar, Şişhane'de mutlak raydan çıkardı. Vallahi hayat zor ve fakat çok matraktı. Başımız ağrırdı, komşumuz vardı. Gönlümüz daralırdı, komşumuz vardı. Çorbamızı, umutlarımızı, memleket kadar kalbimizi paylaştığımız komşularımız vardı. Geceleri bekçimiz, gündüzleri sütçümüz, bizim kadar zayıf da olsa, nohuta ve makarnaya alışmış da olsa, Sarman adında bir kedimiz, ceplerimizde kırık misketlerimiz, çamur bulaşığı ellerimiz ve gülümseyen bir yüzümüz, göstermekten utanmayacağımız bir içimiz, bir araya gelerek çektirebileceğimiz bir aile fotoğrafımız vardı. Bir sabah bütün iyi şeylerin Ayvansaray iskelesinden hayal ülkesine doğru demir alan bir şirketi hayriye vapuru gibi aramızdan ayrıldığını gördük. Ne harman sigarası kaldı geriye, ne Olimpos gazozu, ne sadri alışı. Kalan bir tortuydu belki. belki kırık bir rüya denizi. Belki suya düşürdüğümüz suretimizin cep aynamıza nüktedan bir yansımasıydı her şey. Her şey, Maltepe sigarasının her arandığında, her bakkalda bulunabilmesiyle büyüsünü kaybetmişti belki de. Belki de biz bir rüya mı görmüştük? Hadi hepsi yalandı, hadi hepsi hayaldi, hadi hepsini ben uydurmuştum. Ama rüyalarımızın melekleri ve sofralarımızın daim konukları kuşlar, ya onlar? Onları siz de görmediniz mi? Sizin de sofralarınıza konup rüyalarınıza uğramadılar mı? Onlar da mı yalandı?
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir eserin ardından şöyle geçmişe gittik, tekrar bugüne geldik. Bu hafta Sen Olsaydın programında aile olmaktan bahsediyoruz ama aile derken acaba biz bu kavramla daha ziyade neyi ve kimleri ifade ediyoruz? Örneğin bir genç kız ya da erkek bekarken ailem dediğinde anne, baba ve kardeşlerini ifade eder değil mi? Peki evlendiğinde? Evlendiğinde de daha ziyade eşini ve çocuklarını kasteder aslında ailem derken. Özellikle evliliğin ilk yıllarında bizim ev, bizimkiler, bizim aile sözcükleri bazen kavram kargaşası da oluşturabilir. Hangi bizim ev? Yani bekarken yaşadığı ev mi, evlenince yaşamaya başladığı ev mi? Zaman içinde bunlar, bu kavramlar yerli yerine oturur galiba. Aslında öyle ya da böyle bir aile içindeyizdir ömrümüzün her döneminde. Önce anne baba ve kardeşlerimizle, sonra eşimiz ve çocuklarımızla. Zaman içinde aile üyelerinin sayıları azalır ya da çoğalır. Ölenler, doğanlar, evlenenler, ayrılanlar ailedeki sayıyı belirler. Bakın bir resim vardı, bir görsel ama bu resim çok basit bir şekilde aileyi anlatıyordu. Ne vardı biliyor musunuz? Diş fırçası ve bardak. Sadece diş fırçası ve bardakla ailedeki o değişim, o süreç nasıl anlatılır dersiniz? Bakın şöyle. Bir diş fırçası bir bardağın içinde ilk başta bu görselde. Yani önce tek başınıza siz varsınız. Sonra o bardak içerisinde ikinci bir diş fırçası oluyor. Yani o bardakta iki diş fırçası bulunuyor. Yani bu demek oluyor ki kişi evleniyor, artık iki kişiler. Ardından diş fırçası 3'e ve sonrasında 4'e yükseliyor. Bu da demek oluyor ki çocuklar doğuyor. Ve sonrasında sayı tekrar önce 3'e sonra 2'ye düşüyor. Bu da demek oluyor ki çocuklar evleniyor ve evden ayrılıyorlar. Ve derken eşlerden biri de vefat ediyor ve böylece o bardaktaki diş fırçası sayısı tekrar 1'e, yani başladığı yere dönmüş oluyor. İşte bu da diş fırçalarıyla hayatın ve ailenin resmi anlatımı, en kısa yoldan görseli olsa gerek diye düşünüyorum. Hani az önce dedik ya, aslında öyle ya da böyle hayatımızın her döneminde bir aile içerisindeyizdir diye, aslında bu genel bir durumu ifade ediyor. Bir de hayata gözlerini ailesiz olarak açan, terk edilen, ailesi vefat eden, kimsesiz çocuklar olduğu gibi yine çok küçük yaşlarda öksüz ve yetim kalan çocuklar da var. Ailesizliğin nasıl bir şey olduğunu bir de onlara sormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü aile sıcaklığı denen şey bambaşka bir şey. Hani bir söz vardır ya, anlatılmaz yaşanır denir, işte aynen öyle. Aile huzuru ve aile mutluluğu parayla satın alınamayacak ve başka bir şeyle de asla takas edilemeyecek bir değer. Bizler farkında olalım ya da olmayalım, anne baba, kardeşler, çocuklar, şu dünyada sahip olabileceğimiz en değerli, en kutsal varlıklarımız arasında. Belki de kimsesiz, ailesiz bir çocuğa en büyük isteğini sorsak, herhalde önce aile diyecektir. Anne, baba, kardeşler, bir ev, sıcak bir yuva diyecektir değil mi? Aile gözümüzü açtığımız, içinde büyüdüğümüz sıcacık yuvamızdır. Aile hayata dair bilgileri pratikte öğrenip tecrübe ettiğimiz ilk okulumuzdur aynı zamanda. İlk öğretmenlerimiz anne babamız ve kardeşlerimiz aynı zamanda arkadaşlarımız, belki de hayat boyu en büyük dostlarımız olacak. Bugün eğitimciler ve pedagogların da dediği gibi eğitim ailede, Öğretim ise okulda başlar. Çocuğun kişiliği ilk 6 yaşta oluşur ve şekillenir. Bakın bu ne büyük bir sorumluluk aslında. Değerlendirilebilirse de çok büyük bir fırsat. Çocuğun kişiliği bile bakın 6 yaşa kadar ailede şekillenmiş oluyor ve eğitim ailede başlıyor. İşte belki de bu sebeple hani derler ya aile terbiyesi almış kişi denir. İyi bir aile terbiyesi almış insan denir. İyi bir aile ortamında büyümüş diye anlatılır bir kişiden bahsedilirken. Bir iş ya da eş adaylığı için soruşturma yapılırken de kişinin ailesi de soruşturulur, ailesine de bir bakılır. Bir şeyleri ilk olarak ailede görmek, ailede yaşamak, ailede öğrenmek önemlidir. Çünkü böylesi bir eğitim daha kalıcı ve etkili olacaktır. Aslında durum okul hayatı başladığında da aynı şekilde devam eder. Çünkü okul hayatı başladığında da üçlü saç ayağından bahsedilir bu kez. Okul, aile, öğrenci birlikteliği başarı ve eğitimde kalıcı sonuçlar için önemli. İşte bakın eğitimde de ailenin yeri ve önemi tartışılmaz. Tabii tüm bunları söylerken şüphesiz ki evin şeklinden ziyade o hanenin sıcak bir yuvaya dönüşmesi önemli. Ailece bir şeyler yapmak, aileyi bir arada tutmak, huzurlu mutlu bir ev ortamı oluşturmak hakikaten önemli. Özellikle ilk çocukluk dönemlerinden itibaren çocuklar aile sıcaklığını yaşarsa, bu durum ergenlik döneminde aileden uzaklaşma, arkadaşlara yönelme gibi haller yaşandığında o gencin tekrar aileye dönüşünü ve gerekli dengeyi kurmasını kolaylaştıracaktır. Ailece piknikler yapmak, sinemaya gitmek, ev içinde yine bir takım birlikte yapılacak etkinlikler, aile toplantıları düzenlemek, aile okumaları yapmak, tüm bunlar çocuğun mutluluğu evinde ve ailesinde bulmasını sağlayacak, huzuru doğru yerlerde aramasını kolaylaştıracaktır. Bakın yaşadığımdan bir örnek vermek istiyorum. Bir gün oğlumun arkadaşlarının da katılacağı düzenli bir hafta sonu etkinliği vardı ve arada hatırlatıyordum katılmak ister misin diye. Bir gün bana şu cevabı verdi. Dedi ki ben ailece bir şeyler yapmak istiyorum. Hafta içi benim okulum, babamın işi var. Bir hafta sonu bir aradayız. Ailece keyifli bir kahvaltı yapıyoruz. Sonrasında güzel şeyler yapıyoruz. Arkadaşlarımla ben başka zaman da görüşürüm. Dedi ki işte bu söz benim o olaya dair artık teklifi tekrar sunmamın önüne bir engel koydu. O an düşündüm, evet ailece bir şeyler yapıyor olmak demek ki hakikaten bu kadar önemli. Hani bazen yaptığımız bir şeyi anlatırken ailece gittik, ailece yaptık deriz ya, aslında ne büyük şeydir o ailece sözü. Aileyi bir arada tutabilmek ve aileyi oluşturan bireylerin her birinin de bu birliktelikten keyif alması belki ilk başta zor gibi görünse de imkansız da değildir aslında. Şöyle bir düşünün. Ev sahipleri evini kiraya verirken ne der? Aileye verilir diye not düşerler değil mi genelde? Lokantalar, aile salonumuz vardır ya da aile katımız mevcuttur diye özellikle belirtir. Yine düğün ve benzeri merasimlerde ön masaların rezervasyonları her iki tarafın ailelerine ayrılır. Çünkü aileler özeldir. Gelin ve damadın ailesi yine sahneye davet edilir. Bazen bir mazeret beyan ederken ne deriz? Ailevi sebeplerden ötürü deriz ki bu büyük ve önemli bir açıklamadır. Ve yine ailevi sebeplerle bazen iş bırakılır veya iş değiştirilir. Bazen bir şehir ya da ülke değiştirilir yine ailevi sebeplerle. Eş durumu tayinleri de aile bütünlüğü için yapılır aslında. Velhasıl aileyi ve aile bütünlüğünü koruma adına resmi ya da kişisel kararlar, uygulamalar olması olağandır, olması gerekendir. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika'da aile kurumunun bozulduğu günümüzde bir dönem yoğun bir şekilde aile dizileri, aile filmleri yapıldı. Aileyi bir arada tutacak önlemler ve hatta teşvikler yasalarla desteklense de bunun aynı zamanda bir kültür ve yaşam şekli olduğu da unutulmaması gereken bir gerçek. Toplumsal değişim hızla aileyi parçalamaya doğru giderken bununla birlikte aile yine de son kale olarak direnmeye devam edecektir. Özellikle siz yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizin arasında bazıları için çok önemli bir konu da var ki, o da daha önce yine program konusu olarak da ele aldığımız bir konu, başlı başına ele aldığımız bir konuydu Sen Olsaydın program içerisinde. Neydi o? Yurt dışında çocuğu zorla elinden alınan bir aile olmak. O zaman da dediğimiz gibi aile bütünlüğünü koruyucu başka tedbirler alınabilecekken neden aile bütünlüğü göz ardı ediliyor? Tekrar durup bu soruyu sormak lazım. Kimi aile üyelerinin başka ülkelerde kaldığı aileler de var. Bazen gönüllü, bazen zorunlu olarak çeşitli sebeplerle bir aile akrabalarını ve kendi ailelerini orada bırakıp başka diyarlara göç etmek zorunda kalabiliyor. Bunun dışında çeşitli sebeplerle boşanmak zorunda kalan eşler sebebiyle yine parçalanmış aileler de var. Boşanmış anne babaların çocukları kendilerini maalesef ne oraya ne buraya ait hissedebiliyor. Ancak tabii ki hayat hiçbir şekilde yaşanmaz duruma gelmişse çocuklarında böyle bir aile yaşantısından alabilecekleri bir şey kalmadığı için boşanma kaçınılmaz olabiliyor. Hatta bazen anne ya da hem anne hem baba aileyi bir arada tutmak ve çocuğun en azından belli bir yaşa gelmesini beklemek amacıyla boşanma kararlarını erteleyebiliyorlar. Bakın, aile olmak dediğimizde bir konu daha var ki aslında aile denildiğinde yan yana gelmesi hiç istenmeyen bir kelime: şiddet. Aile içi şiddet konusu. Ne yazık ki zaman zaman gündeme gelen haberlerde görüyoruz ki huzurun, sevginin, saygının, mutluluğun ve hayata dair güzel olan her ne varsa tüm o insani değerlerin ilk yaşanacağı ortam olarak tasvir edilen, düşünülen aile bazen de kavga ve huzursuzlukların, mutsuzlukların kaynağı olabiliyor ne yazık ki. Böylesi ailelerde özellikle küçük çocukların çizdiği resimlerde anne ya da baba figürü silik, eksik ya da çok büyük veya farklı olabiliyor. İşte psikolog ve pedagoglar sorunlu ailelerin çocuklarının çizdiği resimlerden sorunlara dair gerekli ipuçlarını alabiliyorlar. Ailenin yokluğu kadar işte kimi zaman da var olan ailenin yapısı ve durumu da sorun oluşturabiliyor. Unutulmaması gereken şu ki sağlıklı, tutarlı, kendi içinde mutlu ve huzurlu anne ve babalardan oluşan bir aile ancak çocuklarına huzur ve mutluluk verebilir. Aile yuvası kurmanın bilincinde aile kavramına değer veren eşlerin bir araya gelmesiyle ancak mutlu bir ailenin temelleri atılabilir. Aile öylesine güçlü bir temeldir ki hani eskiler yeni gördükleri birine ilk olarak sorarlar ya hangi ailedensin, kimlerdensin diye. Ailemiz, aile üyelerimiz değerli olduğu kadar ailemizin sevdikleri de değerlidir bizim için. Onun için de aile dostu deriz biz. Çünkü onlar kan bağı, can bağı, akrabalık gereği bazen de ailemizden dolayı değer verdiğimiz aile dostlarımızdır. Onlarla buluşur, görüşür, sevincimizi ve kederimizi paylaşırız. İşte bu sebeple cenazelerimizde, düğünlerimizde kalabalık olur. Ailece buluşmalar, görüşmeler yaparız ki herkes kendi içinde bir grup oluşturur. Çocuklar çocuklarla, gençler gençlerle, büyükler büyüklerle vakit geçirirler. Kendi yaşıtı grubu olmayanlar belki bu görüşmelere giderken biraz nazlanır ama yine de o görüşmeler esnasında herkes kendince sevincini, kederini, derdini, gündemini, bilgisini, ilgisini paylaşır. Bu yazın bazen açık hava gezileri, piknikleri olur, kışın belki ev ziyaretleri olur, aile görüşmeleri böyle devam ederdi ama kim bilir buraya belki eskiden notunu eklemek lazım. Günümüzde artık yoğun iş temposu, çocukların okulu, kurslar, sınav dönemleri hatta günlük televizyon dizileri derken belki de artık misafir ağırlayamaz ve ailece misafirliğe gidemez olduk galiba. Ya büyükler mazeret buluyor ya çocuklar. Çocuklar evde kalsa bu kez anne babaların aklı evde kalıyor. Velhasıl değişen hayat şartları ve beklentiler aile görüşmelerinde etkilemişe benziyor. Evet, bugün aile olmaktan bahsettik. Bir ailenin üyesi olmak ne güzel şey. Sevinçte ve acıda kenetlenmek, mutlulukta ve hüzünde el ele, yürek yüreğe olmak. İster içinden geldiğiniz aile, anne baba ve kardeşleriniz, ister sizden olan aile, eşiniz, çocuklarınız ve dahi torunlarınız, hatta diğer akrabalarınızla geniş aileniz. Rabbim acılarını yaşatmasın, sevdiklerinizle bir ve daim eylesin. İyi ki biz bir aileyiz, iyi ki varsınız canım ailem diyebilmek dua ve temennisiyle hoşça kalın.
sen olsaydın.